Ayrım 36.
Sivas'taki 3. Kolordu Komutanlığı'na Mahut Albay Ali Galip, Şehit Uğran Türk Devrim Tarihi sayfa 247 ve benzerleri atanır. Çoktan tasfiye edilmiş işe yaramaz emekli subaylara görev verilerek saraya bağlı bir ordu oluşturulmaya çalışılır. Sina Akçin İstanbul Hükümetleri sayfa 453-564. Göztepe diyor ki, damat Ferit Paşa içinde ışığı ve ateşi sönmüş ne kadar ahiret yolcusu ve bitkin paşa varsa hepsini birer birer elden geçiriyor, birini alıp birini atıyordu. Feshane fabrikası yeni paşalara elbise yetiştirmekten aciz kalmıştı. V.M. Gayyası'nda sayfa 279. Kazım Karabekir Harbiye Nezaretine 29 Ağustos 1919'da özetle şöyle yazar. Mütarekeden beri en namuslu, müktedir, umumi savaşta bilgi ve liyakatlarıyla yükselmiş büyük rütbedeki komutanlarımız, hiçbir vicdani sebebi olmaksızın sırf söndürmek maksadıyla birer ikişer görevden alınmış, bunların yerine Balkan Harbi'nde 2-3 hafta içinde orduyu tarumar eden, Ali Nadir Paşa gibi hakaretler altında beyaz bayrak taşıyan, vatanın ve milletin yıkımına alet olmuş, milli tarihin sonsuza kadar iğreneceği zayıf, aciz, düşkün insanlar getirilmeye başlanmıştır. İstiklal Harbimiz sayfa 156. Bu konuda GRYT ansiklopedisi daha da ileri gidiyor ve şöyle yazıyor. Sultan Vahidettin güvendiği devlet adamları ile subaylara vazifeler vererek Anadolu'daki milli mücadele harekatını başlatmıştır. Bazı subayları ilk önce Doğu Karadeniz'e, oradan Doğu Anadolu'ya gönderirken bazılarını da Ege'ye göndermişti. Ege'de mukavemet yani direniş teşkilatları kurmakla vazifelendirilen Bahriye Nazırı Rauf Bey, Orbay, Çerkez Ethem Bey'le temas kurmuş ve onu vazifeye davet etmişti. İkinci cilt sayfa 113. Aynı iddiayı ansiklopedi yazarlarından Burhan Bozgeyik Çerkez Ethem adlı masal kitabında da ileri sürüyor. Sayfa 15. Pes, doğrusu pes. Rauf Bey anılarında Vahidettin ve hükümetleri hakkındaki olumsuz düşüncelerini Anadolu'ya Mustafa Kemal ile birlikte verdikleri karar sonucu geçtiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Dipnot: Rauf Orbay diyor ki, İstanbul'un sarayı, babı ailesi ve ne pahasına olursa olsun iktidar hırsıyla her şeyi göze almış görünen bir takım haris politikacılarıyla arz ettiği durum, bizler için buradan uzaklaşıp Anadolu'nun bir köşesinde çalışmaya koyulmaktan başka çare kalmadığını sarahatle açıkça gösteriyordu. Yakın tarihimiz 1. cilt sayfa 403. Yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 401-404, 3. cilt sayfa 16-18. Dipnot: Emre Yayınevi Rauf Orbay'ın anılarını Cehennem Değirmeni adıyla yeniden yayımladı. Ama anıların aslında bulunan ve Mustafa Kemal'in atanması, Rauf Bey'in Anadolu'ya geçmesi, Amasya kararları, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nin ilk günleriyle ilgili sayfalar, yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 16-19, 48-52, 80-84, toplam 14 büyük boy sayfa bu baskıda yer almıyor. Acaba neden? Vahidettin ise 1923'te yayımladığı beyannamesine Rauf Bey'den şöyle söz ediyor. Muhalefede ön ayak olmak küstahlığını gösteren Rauf Bey. Kamısıroğlu İlafet sayfa 190. Bu da böyle. Rauf Bey Ethem ilişkisinin doğrusunu da 4. bölümde göreceğiz. İstanbul Anadolu'ya geçerken bazı devlet adamları yollamıştır ama görevleri milli mücadele harekatını başlatmak değil kösteklemektir. Birkaçın adını vereyim. Kambur İzzet İzmir'e vali, Gümül Cineli İsmail ile Nemrut Mustafa Bursa'ya vali, Artin Cemal Konya'ya vali, Ali Galip önce Elazığ'a sonra Sivas'a vali, Abdurrahman Bey Adana'ya vali, Anzavur Ahmet Balıkesir'e mutasarrıf, Osman Kadri Bolu'ya mutasarrıf, İbrahim Bey İzmit'e mutasarrıf. Her biri milli mücadeleye bir Yunan alayı kadar zarar vermiştir. Dipnot: Yeşke TKS kronolojisi 1 sayfa 23, KS günlüğü 1. sayfa 235, 3. sayfa 233, Yüzbaşı Selahattin'in romanı 2. sayfa 113-119, Durmuş Yalçın Milli Mücadele İdareciler sayfa 407 ve devamı, AAM'de sayı 21 Temmuz 1991, Rüknü Özkök Düzce Bolu İsyanları sayfa 290 ve devamı, TM Göztepe VM Gayyası'nda sayfa 294. 683 Vahidettin birçok yere mektuplar yazmış. A. Dilipak diyor ki, Vahidettin birçok yere yazdığı mektuplarda halk hareketini teşvik ederek vatanın kurtarılması yolunda gayrete çağırıyordu. Cumhuriyete Giden Yol sayfa 36. Vahidettin'in halk hareketini teşvik etmek için birçok yere mektup yazdığını ilk kez A. Dilipak açıklıyor. Dünya premieri. Çünkü şimdiye kadar kimse böyle bir iddiada bulunmamıştı. Böyle fütursuzca yazdığına göre elinde belgeler olmalı. Şu mektupların hepsini değil, hiç olmazsa birinin içeriğini ve kime yazıldığını açıklasa da uydurmadığına inansak. 684 Mustafa Kemal Anadolu'dayken Vahidettin'le bağlantı kurarak fikir üretiyormuş. Şu inci de Abdurrahman Dilipak'ın Türk tarihine armağanı. Bir yandan Vahidettin, bir yandan hükümetin belli başlı üyeleri, paşalar ve bazı meclis üyeleri sürekli olarak Mustafa Kemal tarafından aranarak milli hareketin gelişmesi yönünde fikir üretiliyordu. Cumhuriyete giden yol sayfa 59. Dipnot, A. Dilipak bir başka kitabında diyor ki, tarihe sansür uygulanmamalı ve herkes bildiği gerçekleri belgeleriyle ortaya koymalı. Bir başka açıdan Kemalizm sayfa 16. Çok doğru ama bu tavsiye önce kendisinin uyması gerekmez miydi? İddiası çok, ortaya koyduğu bir tek belgecik yok. A. Dilipak her iddiasına bir önceki atış rekorunu kırıyor. Mustafa Kemal ile Vahidettin arasındaki işbirliği ve fikir üretimi herhalde telepati yoluyla oluyor. Çünkü birlikte fikir ürettiklerini belgeleyen tek bir kanıt, mektup, telgraf, tanık, kayıt, anı, pul kadar bir belgecik bile yok. Varsa açıklamasını rica ederim. 6-9 Vahidettin Mustafa Kemal'e bir hattı hümayun vermiş. Bu konu ilk kez 150'liklerden Mevlanzade Rıfat'ın 1929 yılında Halep'te basılan Türk İnkilabı'nın İç Yüzü adlı kitabında ortaya atılmış ve Hattı Hümayun'un sureti Sabahattin Selek tarafından Türk kamuoyuna duyurulmuştur. Daha sonra da Kağan Mısıroğlu yayımlamıştır. Dipnot, Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 212. Pınar Yayınları Mevlanzade'nin kitabını şöyle tanıtıyor. Kitap yakın tarihimizin oldukça önemli ve nethameli bir kesitini aydınlatması ve bu döneme ilişkin pek kıymetli belgeler sunması bakımından paha biçilmez bir değere sahiptir. Oysa kitapta bir tek geçerli belge bile yok. Ancak gülmek için okunacak siyasi bir saçmalama örneği. Önce Mustafa Kemal'e gizlice verildiği iddia edilen şu Hattı Hümayun'un yani padişah buyruğunun sadeleştirilmiş metnini görelim. Padişahlığım yaverlerinden Tuğ General Mustafa Kemal'e. Genel savaşın müttefikler hesabına kaybedilmesi üzerine meydana gelen siyasi durum, büyük atalarımın ülkesiyle halifelik ve saltanatı zor ve tehlikeli alana sürüklediğinden, hükümetimin kararı gereğince atandığınız bölgede asayişi sağlamak ve arzularıma aykırı hallerin baş göstermesini tümüyle engellemek için çaba harcayarak, milletimin dokunulmazlığının güçlenmesi ve ülkemin saldırgan ellerden kurtulması için hep birlikte hareket edilmesini, selamlarımla birlikte askerlere, memurlara ve halka bildirmesini buyururum. Dipnot, aslı, yaveranı şehri yarimden erkanı harbiye mirlivası Mustafa Kemal Paşa'ya, harbi umuminin müttefikler hesabına ziyağı üzerine tahassül eden vaziyeti siyasiye, ecdadı izamın mülkümü ve makamı hilafet ve saltanatı müşkül ve tehlikeli sahaya sürüklendiğinden, hükümet-i seniyemin kararı ve çile tayin olunduğunuz mıntıkada, asayişi temin ve arzuyu şahaneme mugayir ahvalin hudusunu, men ile cümleten defa saile bezli cehit ve gayret eder, milletin masuniyetini teyit ve mülkümün eyyadiyi mütearrizinden tahlisi için yek vücut hareket edilmesini, selam-ı şahanemle asakir, memurin ve ahaliye tebliğini irade ettim. Mevlanzade Rıfat ve Kağan Mısıroğlu bu belgenin suretlerini nasıl elde ettiklerini şöyle açıklıyorlar. Mevlanzade Rıfat, merhum Sultan Vahidettin Han, bu Hattı Hümayun'un bir suretiyle bazı belgeleri ölümünden birkaç ay önce Halep'te oturan Kadıköy Belediyesi eski müdürü muhterem arkadaşım Azmi Bey'e, Radi Azmi Yeğen, Sanremo şehrinde yayımlanmak üzere gönderilmiş olduğunu bildiğimden istedim ve yukarı aynen aktararak tarihe bir hizmet hediye etmiş oldum. Sayfa 238-239. Kağan Mısıroğlu, bu fermanın padişah buyruğunun yayımladığımız sureti, Bahriye Nazırı ve bir zamanda Yaveri Ekrem olan Avni Paşa'nın el yazısıyladır. Dipnot, Avni Paşa başyaverdir, Yaveri Ekrem değildir. Yaveri Ekremlik bir onur ünvanı olup müşir, mareşal rütbesindekilere ve tek kişiye verilir. Tahsin Paşa Sultan Abdülhamid sayfa 29, görüp işittiklerim sayfa 237. Vahidettin'in Yaveri Ekrem'i o tarihte Müşir Ali İzzet Paşa'dır. Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitlerin 56. sayfasındaki fotokopinin altına yazdığı notta da Avni Paşa'nın Serdar-ı Ekrem olduğunu yazıyor. Avni Paşa Serdar-ı Ekrem de değildir. Serdar-ı Ekrem başkomutan, başbuğ demektir. Bunun el yazısıyla kopyasını çıkarmasının sebebi şudur. Mustafa Kemal Paşa kendisini Anadolu'ya götürecek geminin kumandanına emir verebilmek için Avni Paşa'dan gemi kaptanına hitaben yazılı bir emir istemiştir. Dipnot, Bu olayı Mustafa Kemal anılarında şöyle anlatıyor. Veda için başka ziyaretlerde de bulunmak lazımdı. Harbiye Nazırını, Sadrazamı, Dahiliye Nazırını aradım. Hiçbiri makamında yoktu. Toplantı halindeymişler. En kestirmesi Baba Ali'ye gidip haber vermekti. Beni Sadrazamlık bekleme salonuna aldılar. Benim geldiğimi duyan bazı nazırların da heyecanlı heyecanlı salona geldiklerini görerek biraz şaşırdım. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey beni meraktan kurtardı. Allah Allah, ne küstahlık. İşittiniz mi efendim? Yunanlar İzmir'e çıkıyor. Bu sözleri Bahriye Nazırı Avni Paşa teyit etti, doğruladı. Avni Paşa'nın elini tuttum. Bizi Anadolu'ya götürecek vapur hazırdır değil mi? Çoktan tertiplemiştim. Bandırma vapuru emrinizdedir. Doğrudan doğruya vapur kaptanına emir verebilir miyim? Hay hay dedi. Yaverime seslendim. Paşa Hazretleri'nin bir emirleri var, not ediniz. Yaverim kurşun kalemiyle bandırma kaptanına bir emir yazdı, imza edilmek üzere paşaya uzattı. Damat Ferit kabinesini bu perişanlık içinde bırakarak Zat-ı Şahane'yi, yani padişahı, ziyaret etmek üzere Baba Ali'den ayrıldım. Atatürk'ün Hatıraları sayfa 121. Avni Paşa da bu emri yazıp vermekle beraber bir ihtiyat olmak üzere Mustafa Kemal Paşa'nın elindeki fermanın bir suretini alıp saklamıştır. Dipnot. Avni Paşa da Necip Fazıl Kısaküre'ye San Remo'da birkaç yıl birlikte bulundu, T.M. Göztepe'ye, Cünye'de uzun zaman komşuluk yaptığı Rıza Tevfi'ye ve Lübnan'da yıllarca birlikte bulunduğu Refik Halit Kara'ya Hatt-ı Hümayun'dan suretini çıkardığına hiç söz etmemiş olmalı. Anlatsa söz konusu kimseler yazmazlar mıydı? İçlerinden üçü de 150'liklerden. Avni Paşa ile ilgili sayfalar Vahidettin sayfa 219-225. VG Cehennemi'nde sayfa 137 ve devamı. Biraz da ben konuşayım sayfa 53. Bir ömür boyunca sayfa 249 ve devamı. Sonradan gurbette Şeyhülislam M. Sabri Efendi'ye bu ferman sureti nihayet bizim elimize kadar gelmiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 55 ve devamı. Suretin fotokopisi sayfa 56'da. Dipnot. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen hükümette Şeyhülislam sıfatıyla vazifeli bulunan M. Sabri Efendi de onun para, ferman, geniş imtiyaz ve selahiyetler verilerek gönderildiğini doğrulamaktaymış. M. Sabri'nin söz konusu kitabı 1. cilt sayfa 469. 1. Mevlanzade Rıfat'a göre padişah buyruğunun sureti Razi Azmi yeğene San Remo'da verilmiş ya da oradan yollanmış. O da M. Rıfat'a vermiş. Bozuk cümleden kesin bir anlam çıkmıyor. Çıkarabildiğinizse ne mutlu size. 2. K. Mısıroğlu'na göre ise suret Avni Paşa tarafından eski Şeyhülislam ve 150'liklerden M. Sabri Efendi'ye verilmiş. O yıldan da K. Mısıroğlu'na ulaşmış. 2 farklı açıklama. Mısıroğlu Hatt-ı Hümayun'u ilk yayımlayan Sabahattin Sele'yi bu belgenin doğru olup olmadığı konusunda tereddüt belirten devrimbaz kalemşor diye azarlıyor. Dipnot Sarıklı Mücahitler sayfa 55. Bence haksızlık ediyor. Çünkü Mevlanzade güven verici bir açıklama yapmamış. R. Azmi yeğende Sabahattin Sele'ye buyruk suretinin kendisine verildiğinden ya da yollandığından hiç söz etmiyor. Anadolu İhtilali sayfa 211-212. Mısıroğlu'nun yaptığı açıklama ise yeterli değil. 3. Çünkü A. Buyruğun tarihi 14 Mayıs 1919 Çarşamba. K. Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 55. B. 15 Mayıs 1919 Perşembe günü Mustafa Kemal önce Genelkurmay'a gelip Cevat ve Fevzi Paşalara veda eder. Sonra Baba Ali'ye uğrar, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ve Bahriye Nazırı Avni Paşa ile konuşur. Avni Paşa'dan bandırma kaptanına hitaben bir yazı alır, oradan ayrılıp Yıldız Sarayı'na gelir ve Vahidettin'le görüşür. Dipnot, Yeşke, KSK kronolojisi sayfa 32, KS günlüğü 1. sayfa 245, KA günlüğü sayfa 80, Atatürk'ün hatıraları sayfa 121. C. Söz konusu gayet gizli buyruk Mustafa Kemal'e eğer gerçekten verildiyse bu son görüşme sırasında verilmiş olmalı. Dipnot, Mustafa Kemal'e gizli olarak verilen Mevlanzade Rıfat sayfa 238, gayet gizli tutulan M. Sabri'nin söz konusu kitabının 1. cilt 469. sayfasına dayanarak K. Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler sayfa 54 ve 57. Bu duruma göre Mustafa Kemal Avni Paşa görüşmesi sırasında bu gayet gizli buyruk henüz Mustafa Kemal'e verilmiş değildir. Öyleyse Avni Paşa olmayan bir belgeyi Mustafa Kemal'den alıp suretini çıkarmış olamaz. 4. Mısıroğlu'nu üzmemek için 14 Mayıs 1919 tarihli gizli buyruğun o akşam ya da 15 Mayıs Perşembe sabahı herhangi bir biçimde Mustafa Kemal'e ulaştırılmış olduğunu, onun da bu gayet gizli buyruğu alelade bir mektup gibi cebinde gezdirdiğini varsayalım ve olayı bir de bu duruma göre değerlendirelim. A. Bahriye Nazırı Avni Paşa bu gayet gizli ve bir gün önce verilmiş buyruğun varlığını nasıl, kimden ve ne zaman öğrenmiş de Mustafa Kemal'den istiyor. B. Öğrenmiş olsa bile gayet gizli bir padişah buyruğunu görmek istemeye cesaret edebilir mi? Vapur kaptanına emir yazmak için böyle bir belgeyi görmesine gerek mi vardı? Mustafa Kemal, padişahın onayladığı atama kararı ve Avni Paşa'nın da üyesi bulunduğu kabinenin verdiği olağanüstü yetkilerle ordu müfettişi olarak yola çıkmıyor mu? Bir Bahriye Nazırı'na emrindeki küçük bir geminin kaptanına emir vermek için bunlar yetmiyor mu ki ayrıca padişah buyruğunu da görmek istiyor? Böyle özel bir buyruk olmasa ve bu buyruğu Avni Paşa görmese ya da Mustafa Kemal göstermese gemi hareket etmeyecek, Osmanlı Devleti'nin ordu müfettişi Anadolu'ya geçemeyecek miydi? C. Üstelik Mustafa Kemal bu padişah buyruğundan en yakın arkadaşlarına bile söz etmemiş, en dar zamanda dahi yararlanmamıştır. Dipnot: Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesay bu buyruktan hiç söz etmiyorlar. Buna karşılık Kağan Mısıroğlu şöyle yazıyor: Mustafa Kemal'e verilmiş olan ferman-ı hümayun, bütün kumandan ve valilere bu yeni hareketin padişah ve hükümet tarafından gizlice tasdik edildiği intibaını, yani izlenimini vermiştir. Hilafet sayfa 156. Mısıroğlu bu buyruktan haberli bir tek vali ve komutanın adını verse yeter. Haydi Hazret! Mustafa Kemal herkesten sakladığı gayet gizli buyruğu neden ve hemen Avni Paşa'ya göstersin? Gösterir mi? Ayaküstü suretini çıkarmasına niçin izin versin? Verir mi? 5. Vahidettinciler akla ilk gelen bu basit sorulara makul açıklamalar getirmedikleri sürece sahte bir belgenin pazarlamacısı olmaktan kurtulamazlar. 6. Buyruğun ifadesi de bulanık, Vahidettincilerin hiçbir iddiasını karşılamıyor. Söz gelimi atandığınız bölgede deniyor. Vahidettin'in tasarladığı milli mücadele Mustafa Kemal'in görev alanıyla mı sınırlı? A. Necip Fazıl Kısakürek milli bir mücadeleyi kapsamayan bu ifade yetersizliğine kılıf uydurmak için diyor ki, ferman belki açığa vurulur da padişahın gayreti düşman devletlerin gözüne batar kaygısıyla biraz müphem ve karanlık yazılmıştır. Vahidettin sayfa 170. Açığa vurulmayacak idiyse neden buyruğun asker, memur ve halka tebliğ emrediliyor? Açıklanamayacak bir buyruk ne işe yarar? B. Kağan Mısıroğlu ise tam tersini yazıyor. Mustafa Kemal'e verilmiş olan ferman-ı hümayun bütün kumandan ve valilere bu yeni hareketin padişah ve hükümet tarafından gizlice onaylandığı izlenimini vermiştir. Lozan 1. sayfa 186. Laf ola beri gele, padişah buyruğundan söz eden bir tek komutan ve vali bile yok. Mesela Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Fahrettin Altay, Sivas valisi Reşit Paşa buyruğu görmüş olsalar anılarında yazmazlar mıydı? Tek kelime bile etmiyorlar. Refet Paşa da böyle bir belgeden haberdar olmadığını Sabahattin Sele'ye açıklamış. Anadolu İhtilali sayfa 212. 7. Bu sahteliği üzerinden akan belgeyi ciddi bir kanıt olarak kabul eden yazarlar Necip Fazıl Kısakürek sayfa 168, Vehbi Vakkasoğlu Son Bozgun 1. sayfa 139, GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 171, H.H. Ceylan Büyük Oyun 1. sayfa 33, A. Dilipak C.G. Yol sayfa 145, Nokta Dergisi de ciddiye almış. Resmi Tarihin Aldatıcı Masalları başlıklı yazı sayfa 13, 5 Mayıs 1991. Dipnot: Profesör Jeşke, Hattı Hümayun'u büsbütün uydurma diye niteliyor. İngiliz belgeleri sayfa 188-77 dipnot. 6-10 Mustafa Kemal'e bol para da verilmiş. Vahidettin'in verdiği ileri sürülen parayla ilgili iddia hiçbir kanıta dayanmıyor. Hükümetçe verildiği ileri sürülen paralardan sadece biri belgeli. Ötekiler ya söylenti ya uydurma. Hepsini görelim. İlk iddia nihalatsızdan. Vahidettin Mustafa Kemal Paşa'ya teşkilat yapması için 40 bin altın vermiştir. Dipnot: Söylentinin yeni olmadığı ve bu söylentiye İngilizlerin de inandıkları anlaşılıyor. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. cilt sayfa 35, belge ne 35. Bu paranın önemli kısmı eskiden beri beslediği değerli yarış atlarını satmak suretiyle elde edilmiştir. Türk Ülküsü sayfa 86. Belgesi, tanığı, kanıtı olmayan bir iddia. Dipnot: Necip Fazıl Kısakürek Ali Nuri Oktay'a soruyor. Ayrıca sultanın öz cebinden verdiği büyük bir para var mı yok mu? Ali Nuri Oktay'ın cevabı: bilmiyorum. Vahidettin sayfa 156. GRYT Ansiklopedisi belgesizliği şöyle yumuşatmaya çalışıyor. Vesikası belgesi olmasa da bizzat padişahın kendi kesesinden yardım yapması öyle uzak bir ihtimal değildir. 1. sayfa 182. Acaba neden uzak bir ihtimal değilmiş? Verdiğini düşündürecek hiçbir olay yok ki. Önce şunu belirteyim. Vahidettin'in eskiden biri değerli yarış atları beslediğini belirten hiçbir kaynağa rastlamadım. Güvercin merakından bile söz edilirken birçok değerli yarış atı beslediğinin dikkatten kaçtığı ve bu olayı kimsenin bilmediği düşünülemez. Dipnot, hanedan içinde güvercin merakını en ziyade ileri götüren ve en iyi cinslere malik olduğundan bahsedilen Vahidettin idi. Ondan sonra da Sultan Reşat gelirdi. Halit Ziya Uşaklı Gidiş Saray ve Ötesi 3. cilt sayfa 31. Ayrıca Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim sayfa 269. Diyelim ki at yetiştirdiği doğru. Bu takdirde 40 bin altının mühim kısmı için 15 kadar yarış atı satmış olması gerekir. Dipnot, Cemal Paşa, Mustafa Kemal'in çok değerli 3 Arap atını 5 bin altına satabilmiştir. H. Bayur Hayatı ve Eserleri sayfa 135. 1. O kadar çok yarış atının beslenip yetiştirilmesi için ciddi ve büyük bir tesis, geniş bir eğitici ve bakıcı kadrosu gerekir. Çengelköy'deki köşkünün bahçesine ne böyle bir tesise imkan var, ne böyle bir tesisin kalıntısına rastlandı, ne de böyle bir tesisten söz eden birini duyduk. Damadı ve süvari binbaşısı İ. Hakkı Oktay, Vahidettin'in Çengelköy'deki köşkünü uzun uzun anlatıyor ama Vahidettin'in at merakından da atlarından da hiç söz açmıyor. Sayfa 22 ve 333 ve devamı. Olsa ilgisini çekmez ve yazmaz mıydı? 2. Vahidettin'in atlarından biri bile yarışlara katılsa gazete haberi olmaz mıydı? Böyle bir haber yok. Yarışlara sokmayacaksa neden besliyordu o kadar çok atı? Birkaç soylu ve değerli ata sahip olmak anlaşılır bir meraktır. Ama sağlığı sebebiyle uzun yıllardır ata binemediği halde ve at ticareti yapmak da bir Osmanlı veliahtına ve padişahına yakışmayacağına göre o kadar çok yarış atı beslemesinin sebebi ne? 3. O kadar atı mütareke döneminin çetin koşulları içinde kim satın alır? Neden satın alır ve o atları ne yapar? Şimdiye kadar atları satın alanlardan biri bile ben satın aldım, şu kadar altın ödedim diye bir açıklama yapmış değil. Dipnot. Neden Vahidettin hakkında olumlu bir tek iddiayı doğrulayacak hiçbir ciddi tanık, yarım yamalak da olsa bir belge, bir mektup, silikçe bir kayıt bile bulunamıyor? Olsa ortaya çıkmaz mıydı? Bu durum Vahidettincilerin yazılarını izleyen okurları derin derin düşündürmüyor mu? 4. Vahidettin'in kimsenin doğrulamadığı iyi bir binici olduğu iddiasının at satma olayına hazırlık olmak üzere uydurulmuş bir hikaye olduğu anlaşılıyor. 5. Şimdiden 40 bin altın nasıl taşınabilir sorununa da değinmekte yarar var. Çünkü bu sorunun çözümü altın sayısı arttıkça güçleşecek. 40 bin altın 7.2 gram çarpı 40 bin eşittir 288 bin gram, yani 288 kilo eder. Dipnot. 40 bin altının ağırlığını ilk hesap eden Hasan Buğur'un bir okuru İsmet Ayıthan'dır. 24 Mayıs 1995 Milliyet.